Item 47, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 578. 158. Kısım, Virginia. Virginia eyaletinin kırsal kesimine doğru arabayı sürerken ellerim titriyordu. Kar durmuştu ama hava öyle soğuktu ki kısa bir süre sonra karın daha da yoğun bir şekilde tekrar yağmaya başlayacağını düşündüm. Yanımızdan araçlar gelip geçiyordu, hatta bir polis arabası bile geçti. Ama Patrick'in beni vurmasını göze almadan hiçbir şey yapamazdım. Peki Gamal'ın kaçışına neden yardım ettiğini anlatacak mısın bana? Sesimdeki korkuyu kontrol edebilecek durumda değildim. Silahı bana doğru tuttu. Gittiğimiz yere vardığımızda anlayacaksın. Sürmeye devam et hadi. Adamı konuşturmaya çalışmanın boşuna olduğunu fark ettim. Çünkü benim hep bir bilinmezlik içinde kalmamı istiyordu. Gamal gibi o da güç kullanmaktan zevk alan biriydi. Ama hala bazı soruları cevaplasın istiyordum. Peki beni neden boşu boşuna koşturup durdunuz? Sizdiniz değil mi sen ve Gamal? Patrick'in sırıtışı bütün yüzüne yayıldı. Sen kedi fare kovalamacasından hiç hoşlanmaz mısın Morin? Pek değil. Ben sadece bu oyunu neden oynadığınızı merak ediyorum. Çok kolay. Seni bir hayvan gibi avlamak nasıl bir şey görmek için. Yani senin Gamal'ı avladığın gibi senin de avlanmanı görmekti bütün mesele. Tabii kafanın içini karıştırmak, kimin kazanacağını görmek fikri de çok hoşumuza gitti. En müthiş tarafı da neydi biliyor musun? İstediğim an seni öldürebilecek olmamdı Morin. İstediğim an hem de öleceğin anı istediğim gibi kararlaştırabilirdim. İşte en eğlenceli tarafı da buydu. Yeta da bu yüzden mi öldürüldü? Eğlence olsun diye mi? Patrick'in suratında yine kin dolu bir ifade belirdi. O kaltak kendi kardeşine ihanet etti. O yüzden de ölümü hak etti. Kim öldürdü onu, sen mi Gamal mı? Patrick alaycı bakışlarla baktı. Hala anlayamadın değil mi? Sen hala ne olup bittiğini, seni nelerin beklediğini bilmiyorsun. Neyi bileceğim ki? Cevap vermedi. Bir dönemece yaklaştım ve ansızın Angel Körfezi yakınlarında bir yerde olduğumu fark ettim. Daha önceden bilmediğim bir yoldan yaklaşmıştık oraya. Ağaçlık bir yere geldik, ara ara kar yağıyordu. Toz karabiber renginde kirli bir yol çizgisi ağaçların arasına doğru uzanıyordu. O yola gir diye emretti Patrick parmağıyla yolu göstererek ve tereddüt ettiğimde sinirlendi. Sen beni duymadın mı? Ellerim titrediğinden direksiyonu yola çeviremiyordum. Seni duydum. Bütün bu cinayetlerin bir anlamı yok Patrick. Niçin işlediniz? Neden? Korku içinde şimdi beni ve Frank'i iki psikopat katilin beklediğini, hayatlarımızın artık onların insaflarına kaldığını düşünüyordum. Patrick hiçbir uyarıda bulunmadan öfkeyle döndü, silahı arka koltuğa doğrultup tetiği çekti. Susturuculu silahtan boğuk bir ses çıktı, mermi bir şeye isabet ettiğinde pof diye kuru bir ses çıktı ama Frank'ten herhangi bir ses gelmedi. Patrick Frank'i öldürdü mü? Korku için arkaya baktım ve merminin Frank'in kafasının biraz üzerinde arabanın koltuk döşemesini deldiğini gördüm. Dumansız bir barut kokusu arabayı doldurdu. ''Gelecek sefere kafasına isabet edecek'' dedi Patrick öfkeyle. ''Şu siktiğimin yolundan gitmeye devam et.'' Direksiyonu tutarken ellerimin titremesini engellemeye çalıştım. Ama Patrick'in korkumdan büyük bir zevk aldığını gördüm. ''Neden benim adımı David ile Meghan'ın cinayetlerine karıştırdığınızı anlamıyorum.'' ''Oyunu daha keyifli bir hale getirebilmek için salak. Eğer seni onların cinayetlerinin zanlısı olarak görürlerse ortaya müthiş bir ironi çıkar diye düşündük. Seni eziyet dolu bir kovalamacaya sokmak ve en sonunda Konstantin ile benim kucağıma düşürerek bedeli sana hayatınla ödetmek için de hepsi. Yavaşla burada Morin.'' Dar bir nehir üzerindeki bir taş köprüye yaklaşırken yavaşladım. Köprünün öteki tarafında dikenli tellerle çevrili bir duvarda demir parmaklıklı bir kapı vardı. İşte o zaman Maynard Malikanesi'nin arka tarafında olduğumuzu anladım. Burası eski ve kullanılmayan bir yoldu ve bir keresinde David'le birlikte burada yürüyüş yapmıştım. ''Sürmeye devam et'' emrini verdi Patrick. ''Sana dur diyene kadar sürmeye devam et.'' Köprünün üzerinden geçerken araba sıçradı ve arka koltuktaki Frank inledi, sonra da sessizliğe gömüldü. 100 metre kadar sonra malikanenin arka tarafına geldik. Arabanın farları binanın taşlarını aydınlattı. Ev karanlık ve kasvetli görünüyordu. "İn arabadan," dedi Patrick. Kanım dondu ve birazdan başıma geleceklerin korkusuyla sanki koltuğa yapıştığımı hissettim. "Çık dışarı," diye bağırdı Patrick silahı bana doğrultarak. Arabadan çıktım, bacaklarım tutmuyordu. Patrick yanıma geldi ve aşağıya bodruma inen merdivenleri işaret etti. "İşte oraya gidiyoruz. Bir kaçmaya çalış, önce kardeşini vururum, sonra seni de arkadan vururum." Cebinden bir el feneri çıkardı. "Kardeşin arabadan çıkar." Bunu kendi başıma yapamazdım, çok ağır ama. Patrick silahını kaldırdı ve arabanın arka koltuğunda boydan boya yatan Frank'e doğru nişan aldı. "Çok kötü, ya onu bodruma taşırsın ya da hemen burada öldürürüm. Sen karar ver, nasıl istersin, sağ mı ölü mü?" Frank'i koltuktan çekmeye çalıştım. İki elimle var gücümle çektim ama yerinden kımıldatamadım bile. Patrick silahını salladı ve öfkeyle "geç arkaya," dedi. "Ne olursun öldürme onu," diye yalvardım. "Geç arkaya dedim sana." Silahı yüzüme doğrulttu ve beni geriye doğru itti. Sonra arabanın içine uzanıp Frank'i yakasından tutup dışarıya çekti. Zannettiğimden çok daha güçlüydü. Frank'i tek eliyle tutup bodrumun basamaklarına doğru sürükledi. "Ayaklarından tut," dedi. Frank'in bacaklarından tutmaya çalışırken yeniden kar yağmaya başladı ve Frank'i merdivenlerin dibine sürükleyip çürümekte olan menteşelerinden sarkan tahta kapının önünde durduk. Frank hala kendinde değildi, gözleri kapalıydı, ağzı açıktı, vücudu çuval gibiydi. Onu taşımak için çaba harcamaktan belim kopmuştu ama ağzımı açıp en ufak bir şikayette bulunamazdım. "Bırak onu," dedi Frank'in bacaklarını tutmayı bıraktım. Sonra Patrick kapıyı tekmeleyerek açtı. Karşıma başka bir merdiven çıktı. Patrick'in elindeki el feneri basamakları aydınlatıyordu. Hayatımda hiç hissetmediğim kadar korku içindeydim. "Patrick, ikinizin işini birlikte halletmek harika bir şey olacak. Çifte ölüm Konstantin'in en bayıldığı şeydir. Ama bu sefer erkek kardeş kız kardeş olacak," dedi. Herhangi bir uyarıda bulunmadan Patrick, Frank'ın kendini bırakmış bedenini itti. Frank kapkara merdivenlerden aşağıya bir çuval gibi yuvarlanarak indi ve birkaç saniye sonra kuru bir düşme sesi geldi. Sanki Frank sert bir yere çarpmış gibiydi. Midemin ağzıma geldiğini hissettim, ya kafatası çatladıysa. "Gaddar herif," diye bağırdım. Patrick beni saçlarımdan acımasızca tuttu. İçine düştüğüm korku onu çok eğlendiriyordu. Yüzümü yüzünün hizasına kadar kaldırdı. "Dur bakalım, eğlenceniz başlamadı bile Morin. Bence seni aşağıda nelerin beklediğini merak ediyorsundur. Ama biliyor musun, birazdan siktiğimin hayatındaki en büyük sürprizi yaşayacaksın." 159. Kısım. Patrick beni kabaca itti, merdivenlerden aşağıya paldır küldür yuvarlanarak indim. Bir düğmeye bastı ve ışık açıldı, bodrum katını aydınlattı. Frank merdiven boşluğunun dibine yakın bir yerde yatıyordu, bilinci hala yerinde değildi ve alnındaki bir yaradan kanlar akıyordu. Dizüstü çöküp nabzına baktım, yaşıyordu ve onun yaşadığını bilmek beni rahatlatmıştı. "Yürü hadi," dedi Patrick ve silahı arkama dayadı. "Sen Frank'i merak etme. Dosdoğru yürü bakalım." Yanan tütsü kokusu burnuma geldi. Tütsü kokusunun altında yatan başka bir koku daha olduğundan emindim. Ama o kokunun ne olduğunu bir türlü çıkaramadım. Patrick, Frank'i ceketinin yakasından tutup yerde sürüklemeye başladığında ben de istemeden de olsa yürüdüm. "İleriye bak Morin ve de acele et, yoksa kardeşin mermiyi yer." İleriyi görebilmeye çabaladım ve kemerli bir geçit gördüm. Geçidin yan tarafındaki tozlu raflara şarap şişeleri dizilmişti. Buradan da bodrumun başka bir tarafına çıkılıyordu. Yerde bir tane paslı mutfak tulumbası ve kırılmış porselen bir çanağın parçaları duruyordu. Kafamda tek bir soru dolanıp duruyordu. Gamal nerede? Hatıralar tekrar gözümde canlandığında kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Her suç mahallinde Gamal'ın kanlı el işini görüp duruyordum. Birazdan yaşayacağım işkencelerle ilgili her türlü düşünceyi kafamdan atmaya çalışıyordum ama yapamıyordum. Ölüm beni bu mahzende bekliyor. Kemerli geçidin sonuna ulaştık ve genişçe bir odaya girdik. Patrick Frank'in yakasını bıraktı. Kafası yere çarparken bilinci hala yerinde değildi. İleride bir mumun yandığını gördüm ama Frank birden inleyerek ayılmaya başlayınca düşüncelerim dağıldı. Ama daha fazla ayılamadı çünkü Patrick tabancanın kabzasını Frank'in kafasına indirdi. Çenesine doğru kan akmaya başladı. Gözleri kapalıydı ve ağzından hırıltılı sesler geliyordu. Frank'in kafası yan tarafa yuvarlandığında midem altüst oldu. Onu kurtarmak için umarsız bir çaba harcadım ama Patrick beni yine saçımdan tuttu ve ileriye doğru fırlattı.
''Sen şimdi hemşirecilik oyunu oynamayı bırakma Orin. Gelip onun işini halledeceğim, yürü bakalım. Seni ileride güzel bir sürpriz bekliyor. Yüzünün ne hale geleceğini görmek için sabırsızlanıyorum.''
Bir başka kemerli yoldan sendeleyerek yürüdüm. Patrick elini uzatıp duvardaki bir elektrik düğmesini yaktı. Bir saniye sonra da bir elektrik jeneratörünün uğultuyla çalıştığını duydum. Zemin kat güçlü halojen lambalarla aydınlanıverdi. Odanın köşesindeki duvarda bir ameliyat masasını andıran çelik bir masa gördüm. Masanın yanındaki tahta sehpanın üzerinde cerrah aletleri ve kasap bıçakları diziliydi. Aralarında bir matkap, elektrikli testereler, çekişler, korkunç görünüşlü testere dişli bıçaklar, et satırları vardı. Bu ölüm araç gereçlerinin yanında bir de ten renginde bıçak bileme kayışı duruyordu.
"Geldik," dedi Patrick.
Kafamı korkuyla iki yana sallarken Patrick'in bunu bana söylemediğini fark ettim. Gözlerimi Patrick'in baktığı tarafa, odanın karşı duvarına, büyük mumların yandığı daireye doğru çevirdim. İşte orada gördüğüm şey kanımı donduruverdi. Dairenin içinde duran, yüzü mumların titrek ışığıyla aydınlanan ve ellerini sanki kutsal bir rahip gibi iki yana açmış adam Konstantin Gamal'dı.
160. Kısım. Sunset Memorial Park, Chesterfield Beldesi, Virginia.
İki özel ajan sağanak halde yağan yağmurun altındaki arabalarının içinde oturuyorlar, mezarlığı izliyorlardı. Sulu sepken kar durmuştu. Adamlardan biri kahvesini yudumlarken diğeri de mezarlığa gözlerini dikmiş bakıyordu. Mezarlığın önüne park etmek üzere olan bir aracın ölgün far ışığını gördü. Arabadan bir karaltı indi, karaltı elinde el feneriyle mezarlığa girdi. Ajan kahvesinden son bir yudum aldı ve kahvesini bardaklığa koydu. Sonra arka koltukta duran yağmur şapkasını aldı ve yandaki koltukta uyuklamakta olan arkadaşını dirseğiyle dürttü.
"Hey Sullivan, kaldır kafanı, galiba iş çıktı."
Silahlarını çektiler ve açık kapıdan mezarlığa girdiler. El fenerinin mezarlığın arka tarafını taradığını gördüler ve iyice yaklaştıklarında yağmurluk giymiş karaltının mezarlardan birinin başında el fenerini mezara doğru tutarak durduğunu gördüler. Karaltı da onları görmüştü muhtemelen, çünkü arkasına dönmüş el fenerini yukarıya kaldırmıştı. Silahını karaltıya doğrultan ajanlardan biri FBI dedi bağırarak,
"Bir tarafına bir şey yapmadan şu ışığı suratımdan çek ve ellerinde görebileceğimiz bir yere koy."
Karaltı emre hemen itaat etti ve iki ajan hedeflerine yaklaştılar. Ajanlardan biri yağmurluğu çekti ve korku içinde onlara bakan orta yaşlı bir adam ortaya çıktı. Adamın kafasındaki şapkanın üstünde Atlas Güvenlik diye yazıyordu.
"Senin burada ne işin var bakalım?" diye sordu ajanlardan biri.
"Ben sadece işimi yapıyorum. Çalıştığım şirket mezarlıklarda bekçilik işlerine bakıyor."
"Senin kimliğin var mı?"
"Aslında aynı soruyu ben size soracaktım."
Federaller kimliklerini gösterdiler. "Mutlu musun şimdi?"
"Zannederim." Bekçi de boynundaki plastik muhafaza içinde duran kendi kimliğini gösterdi.
"Kusura bakmayın ama sizin gibi federallerin böyle bir havada burada ne aradıklarını sorabilir miyim?"
"Zannederim önce ben sana soru sordum," diye yanıtladı ajan.
Bekçi omzunu silkti. "Mezarlıkta ışık görüldüğüne dair bir bilgi geldi bize. Ben de birkaç keredir gelip bakıyorum."
"Işık mı? Işık demekle neyi kastediyorsun?" dedi ajan.
"El feneri gibi bir ışık ama ben anormal bir şey görmedim. Tam arkanızdaki mezar dışında."
Mezarlık bekçisi el fenerini yerinden oynanmış yeşil muşambaya tuttuğunda ajanlar da kafalarını o tarafa çevirdiler. Muşamba tam ortadan batmıştı ve yarısı çamurlu suyla dolmuştu. Üzerinde bir takım rakamlar olan bir haç orada bir mezarın bulunduğunu gösteriyordu. ''Bekçi, sizin gibilerin mezarlıkları ödü koparken işte benim işim de bunlara bakmak. Aslında mezarlıklar korkulacak yerler değildir arkadaşlar.''
''Sen anormal derken neyi kastettin?''
''Gamal adında idam edilmiş bir katil birkaç hafta önce buraya gömüldü. Biri geldi mezarın üstünü muşambayla örttü. Muşambayı kaldırdım baktım, adamın mezarının kazılmış olduğunu gördüm.''
''Ne?''
''Evet ya, ayrıca mezarın içinde ne olduğu aklınıza bile gelmez arkadaşlar.''
161. Kısım, Washington D.C. Josh Cooper öfke içinde hücrede volta atıyordu. Walsh'ın yan tarafta bir şeylerle oyalandığını, kendisine kahve yaptığını işitebiliyordu. Hücrenin demir parmaklıklarının ardında koridorun duvarında ilk yardım dolabının nasıl olduğunu gördü ve ''Walsh'' dedi, ''buraya gelsene.'' Walsh antrenin girişinde elinde sandviçiyle belirdi. ''Ne oldu Cooper? Gardiyanlık nöbetini tek tutan sen misin?'' Walsh ağzı dolu bir halde konuştu. ''Öyle gibi, neden sordun?''
''Susadım da ondan, biraz su içmek istiyorum.''
Walsh sandviçini bitirdi ve ellerini kağıt peçeteyle sildi.
''Sen sonra da kalkıp dışarıdan yemek getirin falan dersin.''
''Su kâfi.''
Walsh gözden kayboldu ve içi soğuk su dolu plastik bir bardakla döndü.
''Sonra kalkıp da bana bakmadılar falan deme.''
''Sağ ol dostum.''
''Ben senin dostun değilim Cooper.''
''Bence de değilsin.''
Walsh tam gitmek üzere döndüğünde Cooper başıyla duvarı işaret etti. ''Ama yine de sen bana bir kereliğine mahsus bir iyilik yap da şu duvardaki ilk yardım kutusundan bana bir bandaj ver.''
Walsh duvardaki ilk yardım kutusuna baktı.
''Neden verecekmişim ki?''
''Galiba Stone beni duvara ittiğinde elimi incittim. Çok kötü acımaya başladı.''
Walsh sırıttı ve gözlerini şüpheyle kıstı.
''Dinle Cooper, ben dün doğmadım. Nöbetim sırasında komiklik istemiyorum, oldu mu?'' ''Stone seni hiçbir şart altında çıkarmamamı söyledi ve ben de seni buradan çıkarmayacağım. Eğer bu hücrede yangın çıkarsa sen de fırında rosto et olup çıkacaksın oğlum.''
''Ben sana beni buradan çıkar demiyorum ki. Bak bana şuradan bandaj ver sadece, ben de kolumu sararım. Stone geldiğinde bana doğru dürüst bir tıbbi tedavi uygulanmasını isteyeceğim. Hadi çabuk ol, tamam mı? Canım fena acıyor.''
Walsh kaşlarını çattı. ''Bilmiyorum.''
''Sence ben buradan kaçmayı deneyecek kadar aptal mıyım? Kardemde yeterince kırık notum var zaten.''
''Evet şey, aslına bakarsan moruna yardım etme salaklığında bulunmaman gerekirdi.'' dedi Walsh.
''İnsan ne olacağını her zaman kestiremiyor. Büyük bir hata yaptım. Haydi Walsh, ben bu boktan hücreye tıkılı bir haldeyim ve hiçbir yere gidecek değilim. Şuradan bir tane bandaj ver Tanrı aşkına. Ne yapacağım, kendimi mi asacağım yani?''
Walsh Cooper'ın yüzünü inceledi. Acaba yalan mı söylüyor diye baktı. Ardından ileriye doğru adım attı ve duvardan ilk yardım kutusunu aldı. Kutuyu açtı ve kalınca bir gazlı bez buldu. Bu işine yarar.
Sağ ol, ağrım gittikçe kötüleşiyor.
Walsh gazlı bezi verdi ve Cooper gazlı bezi eline sardı.
Şu kitin içinde bir de makas olması lazım Walsh. Haydi bana bir iyilik yapıp şu bezi kesiver. Bunu tek elimle yırtamam.
Walsh tedbiri elden bırakmamaya kararlıydı.
''Makas mı? Sence ben kafayı mı yedim?''
Cooper sıkılmış bir sesle ''O zaman makası boş ver, şu gazlı bezi yırt yeter.''
Walsh gazlı bezi yırtarken Cooper'ın elleri aniden demir parmaklıkların arasından uzandı. Walsh'u boğazından tuttu ve kolunu Walsh'un boynuna dolayarak acı verecek derecede sıktı.
''Beni boğuyorsun!'' dedi Walsh boğuk boğuk çıkan bir sesle.
Cooper, Walsh'un silahını kalçasının üstündeki tabanca kılıfından çekip aldı. Ardından Walsh'un ceplerini el yordamıyla karıştırdı ve hücrenin anahtarlarını buldu. Walsh kurtulmak için debelendi ama hiçbir işe yaramadı ve sesi artık fısıltıyla çıkıyordu.
''Sen delirdin galiba Cooper, Stone bunu öğrendiğinde boku yiyeceksin.''
''Çocukların sana kurbağa Kermit'e benzediğini söyledi mi hiç Walsh?''
İşte tam o sırada kapı sonuna kadar açıldı ve karşılarına Stone çıktı. Norton da onun arkasındaydı. Stone hemen toparlandı ve elini Glock'una götürdü. Silahı Cooper'a doğrulttu ve sertçe
''Sen ne bok yediğini sanıyorsun Cooper?'' dedi. ''At şu silahı ve Walsh'u da bırak.'' Cooper yerinden kımıldamadı. Zaten kırtlağıma kadar boka battım. Silahı atmam için artık bir neden mi var Stone?
Var. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla sana bir özür borcum var.
47. ayrımın sonu. Sayfa 588.